Ayrım 14, Diptekiler, Peter Benchley, sayfa 214. Gale kendini platformun üzerine çekti. Dalgıç elbisesinin fermuarını açtı, uzandı. Güneşin ıslak buz gibi olmuş vücudunu ısıtmasını bekledi. Yüzünde sızlayan yerler vardı. Maskenin baskısından ileri geliyordu bunlar. Burnunu ovuşturdu, elinin kanlandığını gördü.
''Yoruldun mu?''
Coffin ampulleri boşaltıyordu.
''Hem de nasıl?''
''O halde ben ineyim, burada meraklanacak bir şey yok.''
''Yo yo, bir şeyim yok.'' Gale onun önerisini neden reddettiğini bilmiyordu.
''Bir kez daha dalarım, senin burada olman daha
iyi.'' Gale birkaç dakika daha dinlendi, sonra oksijen tüpünü hazırlamaya koyuldu. Bir yandan da Coffin'i nasıl konuşturabileceğini düşünüyordu.
''Trace'in karısı neden öldü?'' diye sordu.
Coffin ona şöyle bir baktı, sonra dikkatini yine çantaya verdi.
''Sayıyorum.'' dedi.
Ampulleri plastik sandviç torbalarına koyuyordu.
''Tamam, 50 tane.''
Torbanın ağzını bağladı, bir başka torbayı doldurmaya koyuldu.
''Öleli çok oldu mu?''
Coffin onu duymazlıktan geldi.
''20.'' dedi. ''Hepsi birlikte 46 eder.''
Çantanın dibine elini uzattı, yeşil madeni nesneyi aldı.
''Merhaba.'' dedi.
''Nedir o?''
''Geminin aynalıklarından biri.''
Coffin elindekini inceledi. Aynalık zambak biçimindeydi. Çiçeğin her yaprağında bir anahtar deliği vardı.
''Niyet nedir?'' ''Söylemedi.''
Coffin aynalığı dümenin önündeki rafa koydu.
''Pirinçten yapılmış.''
Gale buna karşılık vermedi. Sonra ''Eğer sen anlatmazsan Trace'e soracağım.'' dedi. Coffin bir çekmece açtı. İçinden iki tane çantayla bir kangal ip çıkardı.
''Çok zalimce bir iş olur.''
Coffin ipin bir ucunu çantalardan birinin sapının içinden geçirdi. Teknenin direğine bağladı. İpi 18-19 metre kadar açtı, kesti. Kesilen ucu kıç taraftaki halkaya bağladı. Aynı işlemi diğer çantayla da yineledi. İşi bitince elindeki bıçağa bakarak durdu. Bir şeyler düşündüğü belliydi. Sonra bıçağı hızla küpeşteye attı, Gale'a döndü.
''Pekala, Trace'e bir şey sormanı istemiyorum. Yeteri kadar acı çekti.''
Şaşıran Gale bir şey söylemek istedi ama Coffin buna izin vermedi.
''Çocukluğunda Bermuda'da payına düşen kargaşalığı çıkartmaktan asla kaçınmadı. Belki de diğer çocuklardan, gençlerden daha hırçın, daha öfkeliydi. Ama onun bu duygularının bir yönü vardı. Sanki bir şey söylemek istiyordu.'' ''Asla hırsızlık, yan kesicilik yapmadı. Yaptığı her şey otoriteye karşıydı. Polise ve İngilizlere karşıydı. Bir seferinde İngilizler St. David'de bir bina yapmak istediler. Adalılar buna çok kızdı. Arazinin kendilerine ait olduğunu ileri sürdüler. Tabii İngilizler bunu aldırmadılar. Yapıya başladılar. Ama başladıklarına, başlayacaklarına da pişman oldular.'' Trace'li arkadaşları geceleri İngilizlerin yaptıklarını yıkıyorlardı. İngilizler ne kadar hızlı yaparlarsa yapsınlar, Trace'li arkadaşları da o süratle yıkıyorlardı. Kalan yapı malzemesini de kullanılmayacak hale sokuyorlardı. Her neyse, 23 yaşına geldiğinde Priscilla adında bir İngiliz kızıyla tanıştı. Priscilla'nın soyadını unuttum. Buraya tatilini geçirmeye gelmişti. Trace ile St. David'de tümüyle bir rastlantı sonucu karşılaştı. Tanrım, şahane bir kızdı, iyiydi de. Onun kadar nazik, iyi kalpli, güzel bir kız daha dünyaya gelmemiştir. Trace ona dalmayı, gemi kabıltılarının nasıl aranacağını öğretti. Ne biliyorsa hepsini öğretti. Priscilla da ona insanları nasıl idare edeceğini. Trace'i sakinleştirirdi. Tatili bitince İngiltere'ye döndü. Ama ertesi yaz yine geldi. Hamilton'da bir iş bulup çalışmaya başladı. Bir yıl sonra da evlendiler. 1958 yıllarında oluyor bu. Bermuda'daki İngilizler bu evliliği pek onaylamadılar. St. David'lilere karşı nasıl davranacaklarını bilemez, onları yok varsayarlardı. Ama Priscilla, Trace ile St. David'e yerleşince çok şaşırdılar. Bunun aksini bekliyorlardı. Priscilla'nın Trace'i uygarlığa getireceğini umuyorlardı. Trace birden yepyeni bir insan oldu, artık öfkeli değildi. Gerektiğinden fazla mutluydu. 2-3 yıl her şey yolunda gitti, birlikte daldılar. Trace para kazanmak için batmış gemileri yüzdürme işlerinde çalıştı. O sıralarda Trace'in babası sağdı, fenerde çalışmak zorunda değildi. 1960'ların bir ilkbaharında Therese ilk define gemisini Trinidad'ı buldu. Pek de define gemisi denilecek bir şey değildi ya. Bir altın külçesi, bir zümrüt yüzük, daha buna benzer birkaç şey. Ama Therese'in heyecanlanması için yeterdi elbette. Tam o sırada da Priscilla hamile kaldı. Bunu kimse bilmiyordu o sırada. Hamile olduğu daha sonra ortaya çıktı. Ama bilmeleri gerekirdi. Genç kadın hayat doluydu. Aşkla ışıl ışıl parlıyordu. Therese'in kalıntıdan çıkardığı zümrüt yüzüğü parmağında gururla taşıyordu. Priscilla'nın işi çocuklarlaydı. Problemli çocuklarla. Onları kendi öz çocuklarıymış gibi seviyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde uyuşturucu madde kaçakçılığı bu sıralarda alevlendi. Burada değil, burada uyuşturucu madde işleriyle fazla uğraşılmaz. Önemli değildir. Ama Bermuda'nın uyuşturucu madde kaçakçılarına yataklık ettiği üzerine söylentiler dolaşıyordu. Florida'ya gelen bir gemi kaşların kuşkuyla kalkmasına neden oluyordu. Hele bu gemi gelirken Haiti ya da başka adalara uğradıysa. Bir gün Priscilla'nın çocuklarından biri güneyden bir uskunanın bir yığın uyuşturucu maddeyle geldiğini söyledi. Priscilla bunun bir söylenti olduğunu düşündü. Ama Therese de söyledi. Define dalgıçlarının her yerde kulakları vardır. Buna zorunludurlar da. Neyin nerede olduğunu bilmeleri gerekir. Therese bu söylentiyi araştırdı ve doğru olduğunu öğrendi. Bir özel yat 10 kilo eroinle St. George'a geliyordu. Eroinin bir bölümü ekmek somunları içinde bir başka gemiye nakledilecekti. Gerisi burada tutulacak, parti parti sevk edilecekti. O günlerde Therese'in hükümet yetkililerine bir parça olsun güveni vardı. Priscilla ona otoriteden kaçmamayı, anlamaya, sevmeye çalışmayı öğretmişti. Bu yüzden hükümetin en yüksek mevkiindeki yetkilisine gidip durumu anlattılar. Onlara inanılmazdı. Zaten inanmaları için yeterli deliller de yoktu. Bir çocuğun çıkardığı söylentiden ileri gitmeyebilirdi de. Bu tutum Therese'e dokundu. Eroin kaçakçılığı yapan bir takım kişiler vardı ve hükümet ona inanmıyordu. Gururu kırılmıştı. Başının nasıl bir derde gireceğinden haberi yoktu. Birkaç kişiye de ne yapmayı düşündüğünü söylemek aptallığını gösterdi. Tehdit edildi. Therese'in öfkesi daha da kabardı. Priscilla onu sakinleştirmeye çalıştı. Ama bu önemli bir konuydu. Kocasına hak veriyordu. Olayın ayrıntılarına girip lafı fazla uzatmak istemiyorum. Therese'le birkaç arkadaşı yatı St. George Limanı'nın dışında karşılayıp güverteye çıkmak istediler. Kanlı bir kavga oldu. Yat çekip gitti. Gale uyuşturucu maddelerle beraber mi diye atıldı. Evet ama kaçakçıların planları suya düşmüştü. 4 gün sonra Priscilla iş yerindeki masasında ölü bulundu. Doktor onun fazla uyuşturucu madde almaktan zehirlenip öldüğünü söyledi. Dava kapandı. Aslında kaçakçıların buradaki adamlarından biri bir sabah Priscilla'nın odasına kimseye görünmeden girmiş ve ona iğne yapmıştı. Kollarında pek çok iğne izi vardı. Genç kadının uyuşturucu madde kullandığı sanısını vermek istemişlerdi. Therese çıldıracak raddelere geldi. Suçluluk duygusu onu öldürüyordu. Hem kendini hem de hükümeti suçluyordu.
Karısını öldüren adamı buldu mu?
Bunu kimse bilmiyor, emin değiliz. Ama Priscilla'nın ölümünden bir hafta sonra bir adam St. George'da bir ağacın dalına asılı bulundu. Vücudundaki bütün kemikler eklem yerlerinden kırılmıştı. Parmakları, kolları, dizleri, ayak parmakları hep geriye bükülerek eklem yerlerinden ayrılmıştı. Başı olduğu gibi bir vidaymış gibi arkaya çevrilmişti. Öldürülen adam bir barmendi. Çoğunlukla işsiz dolaşırdı. Ama parasız kaldığı hiç görülmemişti. Onun çok güçlü biri tarafından öldürüldüğüne karar verildi. Katil bulunamadı. Therese bir ay gece gündüz zil zurna sarhoş dolaştı. Yanına ancak içki ve yiyecek götürenler yanaşabiliyorlardı. Sonra bir gün ortaya çıktı, dalmaya başladı. Her çeşit çılgınlığı yapıyordu, sanki kendini öldürmek istiyordu.
Onu kim kendine getirdi?
Yani nasıl mı normale döndü? Zaman sanırım. Ama normal dediğin şey nedir? Priscilla'nın ölümünden sonra asla eskisi gibi olamadı. Olacağını da sanmam.
Kloş'un bu işle ilgisi var mı?
Coffin durdu. Sanırım ama delil yok. Önemli olan Therese'in şimdi yıllar önceki olayın yeniden tekrarlandığını görmesi.
Bir anlık bir sessizlikten sonra Gale, "Teşekkür ederim," dedi. Trice acıyordu şimdi. Priscilla'yı gözlerinin önünde canlandırmaya çalıştı ama başaramadı. Coffin oksijen tüpünü sırtına geçirmesine yardım etti. Çantalardan birini verdi. "Suya girince diğer ikisini de vereceğim," dedi. "Onları dibe inince bir yere yerleştir. Akıntıyla kayıp gitmesinler diye üzerlerine birer taş koy. Dolunca da ipi 3 kez çek. Ben çantaları yukarı alırım. Yine de yan dön bak, içindekiler dökülmesin."
"Tamam." Gale dalma platformuna geçti, maskesini kontrol etti, suya atladı.
Peşinden ipleri çekerek dibe yüzmeye başladı. Ağırlık kemeri olmayınca suyun içinde kayar gibi oluyordu. Dipte ağırlık kemerini buldu, taktı. Kum bulutuna doğru gitti. Sandığından daha uzun süre kalmıştı yukarıda. David'in yanında 30 santimden daha yüksek, 60 santim genişliğinde bir ampul yığını olmuştu. İki çantayı dizlerinin altına sıkıştırıp üçüncüsünü açtı. Ampulleri avuçla alıp çantaya koyabileceğini gördü. Ampuller yüzer gibi oluyor, çantanın dibine kırılmadan çöküyorlardı. 3 çantayı da doldurdu. Yukarı gideceğini bildirmek için Sanders'ın omuzuna vurdu, sonra ipi 3 kez çekti. Bir eliyle iplere tutunarak, diğer eliyle de 3. çantayı taşıyarak harekete geçti.
"Coffin, burnun kanıyor," dedi.
Gale gözlerini şaşılaştırıp baktı. Burnun çevresindeki suyun kanlı olduğunu gördü. Başını geriye atıp maskesini üfleyip temizledi.
"Biliyorum, bir şey değil."
"Aşağı inmek istediğinden emin misin?"
"Bir sefer daha yapacağım."
Coffin ampulleri çantadan güverteye serdiği bir muşambanın üzerine dikkatle boşalttı. Çantaları Gale'a uzatırken,
"Sen aşağıdayken ben onları sayarım," dedi.
Gale yine daldı, bu kez acı duydu. Gözlerinin çevresindeki sinüs boşluklarında bir sızı vardı. Deniz yüzeyinin birkaç metre aşağısında durdu, acının geçmesini bekledi. Bir parça daha aldı ama şiddetlenen acıyla yeniden durmak zorunda kaldı. "Bu son seferim," diye geçirdi aklından. Şimdi kulakları da zonklamaya başlamıştı. Esnedi. 2 pıt pıt diye ses oldu kafasının içinde. Kulaklarındaki zonklama geçti. Yeniden dibe inmeye başladığı sırada bir şeyin hareket ettiğini gördü. Kayalığın ötesinde kurşun rengi bir gölge. Daha dikkatle baktı, hiçbir şey görmedi. Sonra daha sol tarafta bir hareket daha fark etti. Hareketin tekrar nerede görüleceğini anlamak için başını çevirdi. Arkasında kum bulutundan uzakta su daha berraktı. Dönünce gördü. Sanki bir perdenin arkasından çıkıyormuş gibi kayıp gelen bir köpek balığı vardı. Kendinden emin, telaşsız bir incelikle hareket ediyor, kuyruğunun yumuşak darbeleriyle suyu yarıyordu. Gale midesinin korkuyla düğümlendiğini hissetti. Dibe yarı yarıya inmiş gibiydi. David'in telaşlanıp yukarı çıkmaya çalışmamasını söylediği aklına geldi. Köpek balığının büyüklüğünü göremiyordu. Kendisinden ne kadar uzak olduğunu da, balık görüş açısının dışındaydı. Köpek balığı geniş halkalar çizerek yüzüyordu. Güneş ışıkları vurdukça Gale onun gri derisinin üzerindeki açık kahverengi çizgiler görüyordu. Hayvanın bir gözü onu izliyor gibiydi ama bu gözde ne bir ilgi ne de merak vardı. Gale ipleri bırakmadan hava vincine doğru inmeye devam etti. Ağırlık kemerini bulup taktı, Trice'in omuzuna vurdu. Trice ona bakınca Gale sağ eliyle yılana benzer bir işaret, sol eliyle de bir ısırma hareketi yaptı. Sağ tarafı köpek balığının bulunduğunu düşündüğü yönü gösterdi. Trice o yana baktı ama bir şey göremedi. Gale'a çevirdi bakışlarını, başını salladı, işine koyuldu. Sanders Gale'ın Trice'e anlattıklarını anladığından emin değildi. Ama Gale'ın bir barracuda'dan bile ne kadar korktuğunu görmüştü. Belki bir barracuda daha görmüştü. Ama karısının korkuyla irileşmiş gözleri onu kaygılandırıyordu. Ellerini bileklerinden birleştirip parmaklarını açtı kapadı. Kocaman bir ağız işareti yapmıştı. Gale'a baktı. Kaşlarını sorar gibi kaldırdı. Kollarını iki yana açarak ne kadar büyük olduğunu sordu. Gale omuz silkti, bilemiyordu. Sanders Gale'ın maskesinin çevresinde kanlı suyu gördü, gösterdi, parmağını salladı. Ona maskesini temizlemeye kalkışmamasını, suyu kanlandırmamasını söylüyordu. Gale başını salladı ama yanlış anlamıştı. Sanders'ın onu durdurmasına fırsat kalmadan Gale maskesinin camına bastırdı, burnundan soluk aldı. Maskeden yeşil, sümük gibi bir su çıktı, akıntıda sürüklendi. Sanders eliyle alnına vurup başını salladı. Akıntıyla sürüklenen kan kurdelesini gösterdi. Gale'ın bakışları dehşetle doldu. Sanders'ın koluna dokunarak yukarıyı işaret etti. Su üstüne çıkıp çıkamayacağını soruyordu. Sanders onu bileğinden sımsıkı tutup başını kesinlikle olmaz diye salladı. Boş çantayı gösterdi. Bir avuç ampul alıp içine attı. Trees'in açtığı çukurda ampullerin çoğunluğunun bulunduğu belliydi. Her yer ampulle doluydu. Tıpkı bir sütlaçtaki pirinç taneleri gibi uçları çukurun dört bir yanından çıkmıştı. Sanders ampulleri toplamaya adeta yetişemiyordu. Her seferinde çukurdan 4, 6, 10 ampulü birden alıp çıkıyordu. Gale'ı uzatıyor ama Trees bunun hemen ardından ortaya daha çok ampul çıkartıyordu. Bir seferinde ampuller kutularıyla ortaya çıktı. Sanders kutuyu yanlarından tutarak olduğu gibi çıkartmak istedi ama kutunun altı yoktu. Ampuller dört bir yana saçıldı. Ellerini kavuşturup kürek gibi yaptı. 15'ini 20'sini avuçlayıp Gale'a uzatmak için döndü. Ama Gale ona ellerini uzatmamıştı. Öfkeyle başını kaldırdı. Gale'ın kayalıklara baktığını gördü. Köpek balığı onlardan 3-4 metre ötedeydi. Kayalıklarla onların arasında sağa sola hareket ediyordu. 3-4 metre uzunluğunda vardı. Onlara bakıyor ama hiçbir harekette bulunmuyordu. Sanders onun sudaki kan izinin kaynağını arayıp aramadığını merak etti. Kalçasına uzandı, bıçağı kınından aldı. Trees'in balığı görmediğini anladı, omuzuna vurdu. Balığı işaret etti. Bu sırada köpek balığı sola doğru kaymıştı. Trees köpek balığının Gale'ın önünden geçip dönmesini izledi. Sonra hayvan bir kum bulutunun gerisinde kayboldu. Trees elinin eklem yeriyle hava vincine vurup başını salladı. Sakin olmalarını söylüyor gibiydi. Sağ elinde bıçağı tutan Sanders ancak sol eliyle ampulleri toplayabilirdi. Onunla da bir iş yapamıyordu. Çünkü Gale ondan ampulleri alıp çantalara yerleştirmiyordu. Dizlerinin üzerinde çantayı göğsüne bastırmış duruyordu. Olduğu yerde donmuş gibiydi. Bakışları köpek balığının nereden çıkabileceğini araştırıyordu. Köpek balığını önce Sanders gördü. Balık yine sağdan geldi. Yine onlardan belli uzaklıkta duruyordu. Sonra yaklaştı. Trees'in yanından geçti. Sanders'ın da önünden. O sırada balığı Gale gördü. Dehşete kapıldı. Kollarını salladı. Köpek balığı bu hareketi gördü. Başını çevirdi. Gale'a doğru uzattı. Gale'ın kolu Sanders'ın böğrüne dokundu. Aynı anda Sanders yayından fırlayan bir ok gibi fırladı. Sağ elini ileriye uzatmıştı. Köpek balığı onun geldiğini gördü, durakladı. Sonra başını sağa çevirdi. Kuyruğunu suya iki kez vurdu. İç güdüleri hayvana kayalıktan uzak durmasını söylüyordu. Şaşırmış gibiydi. Bu şaşkınlıkla hareketleri yavaşladı. Sanders'ın bıçağı alt tarafına, kuyruğunun 30 santim kadar ötesine saplandı. Sanders'ın o anda tek düşüncesi köpek balığının etinin ne kadar yumuşak olduğu oldu. Bıçak sapına kadar girmişti. Sonra hayvanın vücudu kasıldı. Kan kalın, yemyeşil bir bulut halinde fışkırdı. Köpek balığı ileriye atıldı. Vücudu titriyor, kuyruğu halsiz halsiz oynuyordu. Baş döndü, çeneler kanayan karnına saldırdı. Balık kendi kendini yemeye çalışıyordu. Bıçak Sanders'ın sapladığı yerden birkaç metre öteye düşmüştü. Sanders onu almak için yüzdü. Köpek balığı döner, yeniden saldırır diye korkuyordu. Ama saldıran balık olmadı. Sanders bir elin ayak bileğini tuttuğunu, geri çektiğini hissetti. Sırt üstü yatıp kaldı. Üzerinde Trees'in çılgına dönmüş bakışlarını gördü. Trees'in dudaklarının kıpırdadığının farkındaydı ama ses duymuyordu. Trees onu kolundan tutup sertçe ayağa kaldırdı. Parmakları Sanders'ın kolunun üst yanına canını acıtacak biçimde sarılmıştı. Sanders hem korkmuş hem de şaşırmıştı. Ne gibi bir hata yaptığının farkında değildi. Trees deliye dönmüş gibiydi. Sanders onun kendisini öldürmeye kalkışmasından kaygılandı. Trees onun elindeki bıçağı kaptı, hava vincinin hortumuna tuttu. Bıçak takırdayarak hortumdan geçip gitti, sonra Trees yukarısını işaret etti. Harekete geçti, aynı anda da durdu, döndü, kayalığın dibine bıraktığı top güllesini aldı.
Gail hala yerde kıvrılmış oturuyordu. Sanders onu kolundan tutup ayağa kaldırdı. Çantaların bağlı olduğu ipi üç kez çekti. Coffee'nin çekmesiyle ip gerginleşince Gail'a ipi tutturdu. Gail'la suyun üstüne çıkarlarken Sanders uzaktan bir gölgenin kıpırdadığını gördü. Gerçi iyice göremiyordu ama gölge bir adamdan çok daha büyüktü. Tekneye yaklaştığında aşağı baktı. Yaralı köpek balığının kayaların üzerinde kıvrılıp büküldüğünü gördü. Sonra maskesinin içine gelen hava kesildi. Ayak çırparak suyun üstüne çıktı. Bir elle dalma platformuna tutundu, diğer eliyle de maskesini çıkardı.
''Hey, ne?''
Trace'in sesiyle sözünü bitiremedi. Güverteye çıkmış olan Trace, hayatımda böylesine aptalca, Allah'ın belası, kafasızca bir iş görmedim diye kompresörü kapatmış olan Coffin'e bağırıyordu. Sanders burnunu temizlemek için yüzünü suya soktu. Bu yüzden de kendisine uzanan eli görmedi.
Sen sözcüğünü duydu yalnızca. Bir kolunun altından tutulup sudan çekildiğini fark etti.
Bacakları güvertenin tahtalarına çarptı.
14. ayrımın sonu. Sayfa 228.